Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın ikinci bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. İslam dünyası ve ülkemiz sancılı günler yaşıyor. Hakikaten karşı karşıya bulunduğumuz ve yürek dağlayan hadiseler var. Bunun yanında İslam'ın bir takım müesseseleri tartışma alanında yoğun bir biçimde İslam anlayışı, tasavvuf anlayışı, cemaat, tarikat, tebliğ, cihat, yani çok temel İslami müesseseler tartışma zemininde. Bunları muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile değerlendirmeye başladık. İslami kavramların tartışılması, onların itham edilmesi vesaire üzerine değerlendirmelerini almıştık muhterem Hoca Efendi'nin. Devam edeceğiz. Çok tartışılan konulardan birisi tasavvuf, tarikat, cemaat vesaire. Tasavvufla ilgili bir temel çerçeve, doğru tasavvuf, gerçek tasavvuf nedir? Onu bugün konuşalım istiyoruz muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Afiyettesiniz
inşallah.
Allah razı olsun.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ediyoruz. Bugün de devam edelim istiyoruz.
İnşallah.
Şimdi tasavvuf üzerine konuşalım istiyoruz. Tasavvuf doğduğundan beri çok geniş, milyonlarca bağlısı olan, yüzyıllarca İslam dünyasında bağlısı olan bir müessese. Ama zaman zaman bir takım muarızları da ortaya çıkıyor, bir takım eleştirilere maruz kalıyor. Sanki hem bağlıları için hem muarızlarının ithamlarına cevap vermek üzere gerçek tasavvuf çerçevesi çizmeye ihtiyaç var. Yani konu üzerinde derin düşünceleriniz var. Lütfeder misiniz bir gerçek tasavvuf çerçevesi nedir efendim?
Gerçek tasavvuf sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhani hayatıdır.
Evet.
Cenab-ı Hak insana tekamül etmesi, cennete layık hale gelebilmesi için peygamberler gönderiyor. Kitaplar gönderiyor. Kainat ilahi bir imtihan dergâh, zerreden küreye, atomdan galaksilere kadar hepsi Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azamet tecellisi, ilahi bir kudret akışları, ilahi nakışlar. Ve Cenab-ı Hak kulun eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkara, Cenab-ı Hak kulun kendisiyle beraberliğinin buluşmasını istiyor. Ve bu buluşma kula büyük bir saadet getirecek. Cenab-ı Hak elâ bizikler tatminül kulûb buyuruyor. Kalpler ancak Cenab-ı Hak'la bu beraberlikle bir huzur bulacak. Kalp Cenab-ı Hakk'ın tecelligahı olacak. Cenab-ı Hak bir dostluk meydana gelecek. İnsan kendi iç dünyasındakini sever. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. Kendi iç dünyasını oğlu Yusuf'ta gördü. Yusuf'a meyli daha çok arttı.
Evet.
Bir anne babanın 2-3 tane evladı vardır. Hangi evladı kendi mizacındaysa o evladı hepsini sever, ona daha çok meyleder. Bu tasavvuf da Cenab-ı Hak'ta dost olma, dostluk. Dostluğu kurabilmesi için de cemali sıfatlardan nasip alması lazım.
Evet.
Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in üsve-i hasene, hayatının kendisine her haliyle örnek alması lazım. Kalp ve beden ahengi içinde bir hayat tarzı olması lazım. Tasavvufun muhtelif tarifleri vardır.
Efendim, o tariflere geçmeden önce, bu belki tahmin ediyorum, ruhani hayat ifadesini kullandınız. Resulullah Efendimiz'in ruhani hayatı. Yani tahmin ediyorum, ruhani hayat ifadesi de yeterince anlaşılmayabilir. Birazcık
efendim, Cenab-ı Hak ayet-i kerimede nefahtü fihi min ruhi buyuruyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak kendinden bir istidat veriyor.
Evet.
Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor.
Evet.
Kul bu istidatları inkişaf ettirecek. Nefsani arzuları bertaraf ettirecek. kendisi ilahi müşahedenin altında olduğunu idraki içinde bulunacak. Bu şekilde bir Cenab-ı Hak'ta bir dostluk kurulacak.
Evet.
Tabi bu nefsani arzuları da bertaraf etmek zorunda. Mesela meleklerde bu yok. Bir nefsani arzular yok. Kula bu veriliyor, imtihan olarak veriliyor. Fedakarlıkla İslam yaşanacak. Nefsani arzulara karşı fedakarlık olacak. İleride izah ederiz inşallah. Evet. Ve sulhü olmayan bir cenktir buyuruluyor. Nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Son nefese kadar devam edecek bir mücadele bu. Mesela dünyevi bir apolet alabiliriz, bir doktor oluruz, mühendis oluruz, mimar oluruz. Artık o diploma bize ömür boyu geçerlidir.
Evet.
Fakat bu geçerli değil. Cenab-ı Hak "Va müdrabbeke hatta gel yakayım" buyuruyor. Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et buyuruyor. Yani son nefese kadar. Tabi bu
bir cenk
çok
mi
hassas,
gerekiyor?
cenk değişikli bir cenk, evet. Bir mücadele. Nefis de mücadele. İçindeki nefsane arzularla mücadele. Tabir caizse içindeki şeytanla mücadele.
Evet.
Zor bir şey. Çünkü daima imtihanlar muhtelif. Tabi burada en zoru son nefese selametle çıkabilmek. Tabi Efendimiz de buyuruyor ki, nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz. Öyle haşrolursunuz. Tabi bunun yanında yine bir itinalı olarak her halimizi bir muhasebe altında olmamız lazım. Çünkü son nefesinde kaybedenler var.
Evet.
Son nefesinde kazananlar var.
Evet.
Ayet-i Kerime'de bunları Cenab-ı Hak bildiriyor. Mesela Firavun'un sihirbazları son anlarında kazandılar. Büyük bir mukavemet gösterdiler.
Evet.
Rabbena ifraleyna sabren ve tevfena müslimide. Ya Rabbi bizim üzerimize sabır yağdır, sabır dök ki bu Firavun'un biz zulmüne bertaraf edelim, Müslüman olarak can verelim.
Evet.
Bunun mukabilinde zıttı olan son nefesi kaybedenleri Cenab-ı Hak bildiriyor. Velhâsıl daima insan beynel havfu ve reca, korku ve ümit arasında olacak.
Bu şey de var değil mi efendim? Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin beni bir an bile göz açıp kapayıncaya kadar bile
tarfetül ayn buyuruyor.
Evet, nefsimle baş başa
baş
bırakma
ya Rabbi diyor.
Nefse bir teyakkuz hali var değil
teyakkuz
mi?
Teyakkuz hali var efendim. Teyakkuz evet. Hali var.
Evet.
Hatta Efendimiz Fatıma validemize de kızına,
evet.
Kızım diyor, babanın peygamber olduğuna güvenme, bol bol amel salih işte buyuruyor.
Evet.
Tabii bu yakın gelinceye kadar, bu çok mühim yani. Bu demek ki insan daha bir muhataral bir şeyin üzerinde.
Evet.
Onun için hayatının her anına çok dikkat etmesi lazım.
Evet. Yani
bir an gelir, yanlış bir çatlak bir affeden taşa basar, uçurumdan aşağı gider.
Yani o zaman efendim tasavvuf yoluna giren, önce nefsin ivalarına karşı teyakkuz hassasiyetiyle donatılıyor. Yani o da bir şey, o da bir disiplin değil mi efendim?
Çok
yani
bir ağır bir disiplin. Evet. Çünkü iman da bunlar. La ilahe ile başlıyor.
Evet.
Baştan Allah'tan uzaklaştıracak. Her şeyden kulun kaçması. Hiçbir şey kendini put edinmeyecek. Malı put olmayacak. Evladı put olmayacak. Ne bileyim, dünyevi arzular put olmayacak.
Yani bunların İllallah. Put olma riski de var değil mi efendim?
Var.
Yani bunların onun için aşırı, put olmayacak.
Mesela Karun'a serveti put oldu.
Evet.
Kimine makam mevki put oldu.
Firavun'a makamı put,
put
mesela,
oldu.
Ben Rabbim diyor. Yani,
evet, evet. Kendini tanrılığa kadar götürdü.
Evet.
Demek bu kadar bir felaket bir şey ki nefis tanrılığa kadar götürüyor.
Evet.
İşte bu nefsi emmare denilen bir hadise.
Evet.
Yani kendisini la yuhti hatasız kabul ediyor.
Evet.
La yüsel kabul ediyor, sorumsuz kabul ediyor kendisine.
Evet.
Tanrılığa kadar götürüyor.
Evet efendim, yani hemen sorularla giriyoruz evet. Araya. Nefis, yani sonsuz bir savaştır
evet.
Tasavvuf diye. Zat-ı Halinizin başka tespitleri var değil mi tasavvufla ilgili?
Efendim tabii bir de nefsi ruhaniyetin emrine verebilmek, amade
evet.
Kılmak.
Evet.
Yani nefsi ruhun ruhaniyeti emrine verebilmek.
Evet.
Gazali buyuruyor ki, suvari diyor, atını seçer diyor. Atını terbiye eder diyor. Çünkü terbiye edilmemiş bir at diyor, an gelir diyor, uçurumun kenarından sahibin aşağı at verir diyor.
Evet.
Fakat diyor, terbiye edilmiş bir at diyor, sahibini suvari istediği menzile götürür diyor.
Evet.
Şimdi burada da hakikaten terbiye yani bu azgın at, malum
evet,
filan nefis tabii. Manasına.
Nefis manası.
Yani insan nefsini evet. Terbiye ederse
evet.
O nefis kendisini huzura götürür.
Evet.
Çünkü namazı biz bedenle kılıyoruz.
Yani nefissiz de olmuyor.
Olmuyor.
Evet.
Orucu bedenle.
Evet.
Hayır hasenatı bedenle. Evet. Her şeyi biz bedenle ifa ediyoruz. Evet. Demek ki bedenin ıslah olması lazım.
Evet.
Bedeni ıslah etmek için ruha güçlü gıdalar vermek lazım.
Evet.
Mesela bunun için Cenab-ı Hak nefse ruhi gıdaların ehemmiyeti bakımından vestağfirüne bil eshar buyuruyor. Evet. Sâciden kaime buyuruyor, succeden ve kıyama buyuruyor.
Secde etmek lazım, kıyamda durmak lazım.
Bu ne zaman? Seherlerde, zor bir vakitte.
İstiğfar etmek lazım.
Bu evet. Yatakların bir mıknatıs gibi çektiği bir anda.
Evet.
Zira Cenab-ı Hak tatlı yataklarından bedenini kaldırırlar, haf ve rica arasında Cenab-ı Hakk'a iltica ederler buyuruluyor.
Evet.
Bir fedakarlık istiyor. Bu fedakarlık her şeyde. İbadette fedakarlık,
evet.
Hizmette fedakarlık, ahlakta fedakarlık. Hayatın her safhasında fedakarlık. Bu fedakarlık neticesinde Cenab-ı Hak'la bir dostluk meydana gelecek.
Evet.
O kalpte Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları tecelli edecek. Sen o kalp bir, dost evet. olacak. O kalple Cenab-ı Hak o dostluğunun mukabili la hafun aleyhim ve la hum yahsunun. Onlar bu zor geçitlerde ölüm, kıyamet vesaire orada korkmayacaklar da üzülmeyecekler de buyuruluyor.
Bir de dostluk gündemi olacak o zaman. Tabii değil ya. Mi? Allah evet. Teala ile dostluk gündemi.
Dostluk.
Evet.
O gündemde de Cenab-ı Hak Fussilet Sûresi 30. ayetinde Rabbim Allah'tır deyip yani evet. Allah rızası için üzerinde hayatı istikametlendiren Sümme istakamu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ruhani izinde gidenler için melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bu tefsirlerde 3 şekilde vaki olacak. Bir son nefeste.
Evet.
Zor an. Yani ruhun bedeni terk ettiği an, en zor an. Orada melekler büyük bir güç verecekler. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetler sevinecekler. İkincisi kabre girişte büyük veda.
Evet.
Bütün dünyadaki bağlantılarına bir anda kopuyorsun. Orada melekler korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetler sevinecekler. Üçüncüsü kıyamette kalkış.
Evet.
Bir alemden bir aleme geçiş, zor bir aleme geçiş. Zerrelerin tartıldığı bir aleme geçiş. O zaman da bu dost olan kullara Cenab-ı Hak meleklerini gönderecek. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennette sevinecekler. Fakat da bu hayatı devamlı istikamette bulunan kimseler için.
Evet.
Yani nefs-i mutmainneye kavuşmuş, radiye, merdiye değişik şartlara Allah'tan daima razı olmuş. Hayatı üf of bunlar silinmiş, unutulmuş bunlar. Evet. Daima ya Rabbi sen diyen bir gönül. Cenab-ı Hak bu gönlü illa min atallahi bir kalbin selim, bir rafine olmuş bir kalp böyle Cenab-ı Hak huzuruna davet ediyor.
Evet. İnşallah.
Bu büyük bir dünyadaki bir fedakarlığın neticesi. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun.
Amin.
Bunu bir hak dostu şöyle güzel bir ifade eder bu nefsi bertaraf etmenin getirdiği bir nimeti. Sen çıkınca aradan kalır seni yaratan. Sen evet. çıkınca aradan kalır seni yaratan. Yani nefsini bertaraf edersen
Beni çıkarırsan
Cenab-ı Hak'la senle beraber olursun.
Evet.
Sakarya Karadeniz'e döküldüğü zaman artık o Karadeniz'dir.
Sakarya kalmaz orada.
Sakarya kalmaz. Sakarya orada bitmiştir. Karadeniz'de Sakarya'yı bulamazsın.
Evet.
Yediğimiz yemek onu artık vücudumun bünyesi olmuştur. Onu vücudumdan çıkartamayız. Vela sen çıkınca aradan kalır seni yaratan.
Evet.
Velhasıl bu duruma kalbin bu hale gelebilmesi. Tabi Mevlana da bu gafleti güzel bir misalle anlatır. İki parmağın ucunu iki gözüne koy diyor. Bir şey görebilir misin diyor. Yani görmüyorsan diyor bu alem yok mudur diyor. Görmek ayıp ve kusuru diyor. Ancak diyor senin ham nefsine aittir diyor.
Evet.
Velhasıl iki parmağını gözünden çek diyor. Yani
gözün açılırsa
yani kalbinden de o diyor gafleti kaldır, kalbin evet. uyansın diyor.
Evet.
Gerçi herkes uyanacak Ahmet abi. Fakat son nefeste uyanacak.
İza matu intebehu var.
Evet.
Yani hatta ölünce uyanırlar.
Hatta diye. Cenab-ı Hak bir de Münafıkun suresinde insan son anını bildiriyor. Ölüm anını, insanın bir pişmanlığı. Ya Rabbi birazcık azıcık bir uzat bir mesafe, biraz azıcık bir şey uzatsan da sadaka versem ve salihlerden olsam demeden evvel buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, salihler de ölüme bir üzüntüyle girecek. Keşke daha öteye gitseydim.
Evet.
Keşke Cenab-ı Hakk'a daha çok yakın olsaydım.
Evet.
Bu genel bir pişmanlık olacak.
Evet.
Velhâsıl Allah o dünyadaki bu zamanımızın kıymetini bilirsin.
Evet.
En maalesef hiç kıymeti bilinmeyen zaman oluyor. En mühim zamanı da harcamak boşuna, sıkıldım demek.
Nasıl efendim?
Sıkıldım demesi kulun.
Evet.
Bunu aldım, sıkıldım demesi.
Neden diyor efendim? Yani
sıkılmayacak.
Sıkılmayacak.
Zira Cenab-ı Hak fefurru ilallah buyuruyor. Bana koşun buyuruyor. Allah'a koşun.
Allah'a koşunca sıkılmaz. Sıkılmak kalkmaz.
Yani bu kalp ruhaniyette dolarsa, ya Rabbi bu sendendir der.
Evet. Bu Allah'tan senin, uzak kalınca demek ki tabii, kalp daralıyor değil
kalp,
mi?
Kalp daralıyor, sıkıntılar başlıyor.
Öyle bir ayet de var. Allah'tan zikirden uzak yaşayana evet, diye evet. Bir şeytan
ve velhasıl Cenab-ı Hak kendini teslim etti. İşte evet. Tezkiye edilmemiş bir nefis sadece süfli menfaatlerini görür. Terbiye edilmiş ve tezkiye edilmiş olgun bir kul ise marifetullah'tan nasip almaya başlar.
Evet.
Yaradılmış liya budun liya rufun Cenab-ı Hakk'ı kalpte tanıyabilmek.
Evet.
Yine tasavvuf ayrı bir tarif. İç alemini ikmal gayretindeki bir müminin diğergen bir günü mahlukata yönelmesi. İç alem temizlenecek, berraklaşacak ve Allah'ın mahlukatına o kalp yönelecek.
Şefkatli halkıyla.
Gariplerin, muhtaçların, mahrumların ihtiyacının eksikliğini şefkat ve merhametle telafi etme gayretinde olacak. Zaten merhamet de budur. Yani bende var, onda yok. Demek ki benim vazifem onun eksikliğini telafi etmemdir.
Tasavvuf nasıl sağlıyor efendim bunu? İnsanda hangi duyguyu geliştirerek böyle bu bir diğer yanlığı sağlıyor?
Evet. Efendim bir defa ibadetlerde huşu isteniyor.
Evet.
Yani ibadetin fayda vermesi için ibadet huşunun şart olduğunu. Müminler felah buldu, onlar namazını huşu kılarlar. Tabi bu namaz başı olduğu için bu oruçta da huşu, sadakada, zekatta, infakta, haçta, yani her safhada bir huşu.
Evet.
Diğer bir husus, emirleri, nehirleri bir itinayla evet. ifade edebilmek. Üçüncüsü, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o en muhteşem ahlak yüzde, onun ahlakıyla kendi ahlakımızı her zaman kıyaslayabilmek. Evet. Yani benim merhametim ne kadar Allah Resulü'nün merhametine benziyor. Benim affedeceğim ne kadar benziyor. Benim iffetim ne kadar benziyor.
Evet.
Velhâsıl bütün bu ahlaki vasıflar çünkü onu Cenâb-ı Hak üsve-i hasene, örnek şahsiyet olarak evet. bildiriyor. Bu örnek şahsiyete vasıl olabilmek için Efendimiz'e, o da Cenâb-ı Hak üç tane şart bildiriyor ayet-i kerim. Birincisi, Allah'a kavuşmayı umanlar.
Evet.
Demek ki Allah rızası istikametinde bulunacak. Devamlı Allah rızasına kavuşmanın gayretinde olacak. İkincisi, ahirete kavuşmayı umanlar. Daima evet. ahiret önünde olacak. Hesap önünde olacak. Zerrelerin hesabını vereceği unutmayacak. Üçüncü olarak da Cenab-ı Hak çok çok anacak.
Evet.
Bunlar için Cenab-ı Hak üsve-i hasene. Demek ki herkes için Resulullah üsve-i hasene değil. Hani bu fazilete ermeye mesafe alanlar için, mesafe kat edenler için Resulullah Efendimiz üsve-i hasene oluyor.
Örnek alabilmek için de bir hamle. Şahsiyet mesafesi gerekiyor.
Tabii. Yani o şahsiyetle mi? Zaten Eshab-ı Kiram mazileri itibariyle bir kısmı yarı vahşi bir halde yaşıyordu.
Evet.
Kız çocuğunu ananın yüreğinden söküyordu, diri diri gömmeye götürüyordu.
Evet.
Öbürü esir alıyordu, güçlüydü, güçsüzü. İstediğim gibi benim tasarrufumdadır diyordu. Bana kimse karışamaz diyordu. Hatta İslam'ın ilk şeylerinde Hint dedi, böyle din mi olur dedi. Ben köleli bir mi olacağım? O köledir, o talihine küssün dedi.
Evet.
Yani böyle bir oportunist, bir pragmatist, menfaate bağlı bir hayat. Tabi İslam bunları hepsini yok etti, kaldırdı. Merhamet.
Evet.
Velhasıl burada da iç alemini kul ikmal edecek, diğergen bir gönülle mahlukata yönelecek.
Evet.
İşte bunun en basit bir misal var. Efendimiz'in çok tekrarlanan bir misali. Bir kişi bir çölde giderken kuyuya iniyor, su içiyor.
Evet.
Bir köpek geliyor, kumları yalıyor. Adam düşünüyor, bu köpeğin diyor kuyuya inmek imkanı yok. Benim imkanım var. Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan aynı Allah Celle Celaluhu. Ben o zaman, benim vazifem bu köpeğe de su vermektir.
Evet.
İniyor kuyuya, ayakkabısı suyu çıkartıyor, köpeği suluyor.
Evet.
Cenab-ı Hak affediyor.
Evet.
Demek ki, kalbin bu şekilde bir nazarla, bir merhametle bakabilmesi. Mesela Bistami Hazretleri bir yerden bir yere giderken bir ağaç altında yemek yiyorlar, yola devam ediyor. Bakın torbasında bir karınca dolaşıyor. Ben evet. de bunu vatan cüda ettim diyor. Karıncayı vatan cüda ettim diyor.
Vatanımdan
dönüyor, o ağacın altına o karıncayı bırakıyor.
Evet.
Efendimiz de bunun misalleri çok.
Evet.
Sonsuz. Yavrunu emziren bir köpeğin yanından geçittirmiyor.
Mekke fethine giden
orduya. Yani Sürakayı dikiyor başına.
Evet.
Bir yanık karınca yuvası görüyor. Allah'ın verdiği canı kim yakabilir buyuruyor. Hayret içine kalıyor. Fakat bugün maalesef bir gaflet. Anadolu'ya çıktığımız zaman birçok tarlanın yakıldığını görüyoruz.
Evet.
Yani o toprağın bile tabiatı bozuluyor.
Evet.
Velhasıl bu bütün mahlukat insana emanet.
Evet.
Yani diğer galaksi, yıldızlarda hayvanat yok bilebildiğimiz kadarıyla. Fakat burada insan için yaratıldı bütün mahlukat. İnsana emanet mahlukat.
Tasavvuf yani, bunun eğitimini veriyor yani, değil mi efendim?
Hatta yılan da insana emanet. Sana saldırırsa bir vuruşta öldür diyor Resulullah Efendimiz. Onu kıvrandırma diyor.
Evet.
Bir kurbanı keserken hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi kurbanın önünde bıçağı bileğiyle kaç sefer öldürüyorsun dedi. Arkada bileğiyle sen olmaz mı dedi. Yine bir zekat hayvanlarını verdi Efendimiz. Bak dedi bunu götür dedi ailene tembih et dedi. Üzerine çamur tozu bırakmasın hayvanı bu dedi.
Evet.
Sütünü sağarken tırnaklarını kessin buyurdu.
Yani memesini
zedelenmesin dedi. Tamamını da çekmesin dedi. Yavrusuna bıraksın dedi.
Muhteşem bir şey.
Muhteşem bir şey. Yine bir bedevi ağacı yaprak almak için kökünden sallıyordu. Çağırın bedevi ama dedi yumuşak da çağırın dedi. Bedevi geldi bak dedi yaprağını alırken dedi kökünü tahrip etmesen dedi. Bu ağaç devamı bu yaprağını versin dedi. Yani nasıl bir incelik? Kavlen leyyina.
Evet.
En yumuşak şekilde evet. Hem ikaz izinde. Bir suyun akışı gibi güzel bir dille ikaz etme, irşad etme. Velhâsıl işte örnek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.
Evet,
yani dilimiz yaklaşıyor mu Efendimiz'in diline?
Çok güzel.
Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Kavlen kerima diyor. Anne babaya diyor. İltifatlı konuş diyor. Kavlen meşhura diyor. Hiçbir şey veremiyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir diyor onun gönlüne bir huzur verecek, bir sevinç verecek, tatlı bir teselliyle bir konuş buyuruyor.
Evet.
Kavlen marufa buyuruyor. Kavlen beliga buyuruyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak nasıl hitap ediyor? Bunlar hep tasavvuf budur. Budur tasavvuf.
Ya bütün bunlar Kur'an'ın güzelliğinde var, Resulullah'ın güzelliğinde var. Tasavvufta bunu kazanma terbiyesi,
evet. Mesela sistemi. Zikir.
Evet.
200 küsur yerde zikir geçiyor. Zikir, lafzı zihne atma değil, zihinden kalbe indirme. Allah Allah derken, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azameti ilahisi, Cenab-ı Hakk'ın lütfu, ihsan, ikramı, ben nasıl kulu olacağım?
Evet.
Yani bunun tefekkürüdür zikir.
Evet.
Yani lafzın kalpte tecelli etmesidir. Velhâsıl tasavvuf insanlığın kurtuluşu için gönlünü bütün insanlığın huzur bulacağı bir dergâh haline getirilmesi. Kalp bir dergâh olacak.
Evet.
Hatta tabir caizse o kalpte bir mahşer kaynayacak. Şimdi mahşerde ne var? Bütün insanların o ızdırabı vardır, şeyi vardır. Kalp o hale gelecek ki bütün mahlukatın, insanın ızdırabını duyacak, muzdarip olacak.
Şimdi dergâha da böyle farklı bir mana veriyor tabii, değil mi? Dergâh tabii. Bir mekan gibi gözüküyor ama orada
kalbi Ahmet abi kalbin de bir mekan olması
mekan,
lazım.
Evet.
Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh geceleri sırtında çuvalla dolaşırdı.
Evet.
Yani aç var mı? Uykusu kaçardı eğer bir aç varsa.
Evet. Evet.
Mesela bir tevazu Hafsa radıyallahu anha dediler futuhatlar oldu.
Evet.
Baban zor bir halde yaşıyor. Kifaf-ı nefsin daha da aşağısında.
Hazreti Ömer.
Hazreti Ömer için. Evet. Babana onu söyle de. Biraz daha Beytülmal'den asgari yaşayacak kadar bir şey alsın.
Maaşını artırsın diyor.
Evet.
Diyor, evet.
Alacağını biraz daha artır. Hakkını almasın ama biraz alsın hiç yoksa.
Evet.
Hafsa radıyallahu anh'a huzura çıkıyor. Babacığım diyor. Futuhatlar oldu diyor. Ganimetler arttı diyor. Eshab-ı kiram diyor, arkadaşlarınız, ben diyor, biraz sizin daha rahat etmenizi arzu ediyorum diyor. Kızım diyor, sen diyor Resulullah'ın zevcesi değil miydin diyor. Evet baba diyor. Peki diyor, sen bana söyler misin Allah Resulü nasıl yaşardı, ne yerdi, ne içerdi? Yattı yatak nasıldı, şilte nasıldı, onu bana söylesene diyor. Yoksa sen benim bu yolun, Ebu Bekir'den sonra bu yolun benim üçüncüsü olmamı istemiyor musun dedi. Hafsa radıyallahu anh önünü başına eğdi ve oradan çıktı. Tasavvuftur.
Evet.
Yani Allah Resulü'ne benzeyebilme gayreti. Onda fani olabilme gayreti.
Evet.
Biz tasavvuftan bunu anlıyoruz Ahmet abi.
Evet.
Biz tasavvuf deyince önümüzde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ibadeti, taati, maşereti, ahlakı, her şeyi. İşte Eshab-ı Kiram onunla huzur buldu.
Evet.
O öyle bir muhabbet ki onun gittiği yoldan gidiyordu. Mesela bir Resulullah Efendimiz gidiyor bir tükürük gördü. Efendim rengi değişti. Geçmedi orada. Hemen sahibi gitti. Aman efendim yüzü kırışmasın diye hemen o tükürüğün üstünü kapattı.
Böyle bir şey efendim. Bir gelecek soruları düşünüyorum da. Mesela tasavvuf denmese de böyle bir hayat yaşansa olur mu efendim?
Tabii takva hayatı bu.
Evet.
Zaten tasavvuf budur. Evet. Tarikat ayrı. Tarikat evet. Mekteptir.
Evet.
Herkes tasavvuftan nasip almaya zaruret. Evet. Cenab-ı yaklaşıyor için. Tarikat da mektepte. Tarikat işi daha çok kolaylaştırıyor Cenab-ı Hakk'a yaklaşmayı. Evet. Bir metot veriyor, bir disiplin veriyor.
Evet.
Budur yani. Bir evet. Mekteptir.
Evet efendim.
Tasavvuf ayrı. Tasavvuf takvadır.
Çok
258 yani Kur'an-ı Kerim'e takva geçiyor.
Evet.
Yine tasavvuf bir makam, mevki, apolet arayışı değil. Hiçlik ve yokluk kapısıdır.
Bunu da biraz açalım diyorum efendim. Apolet niye yok? Makam niye yok? Niye hiçlik? Yani
i̇şte apolet, makam, mevki evet. insanı enaniyete götürür.
Evet.
Ben neymişimi götürür.
Evet.
Alparslan Malazgirt'te 1071'de Anadolu'ya gireceği zaman kefene büründü, beyazlar giydi. Ben dedi kefene büründüm dedi. Önümde şehitlik var dedi. Arzu edenler gelebilir, arzu edenler dönebilir dedi. Cuma namazı vakti mümine dua ettiği zaman hücuma geçeceğiz dedi. Kendisini bir hiçliğe hazırlayarak savaşa girdi.
Orada bir şey daha var zannediyorum efendim. Burada artık bir komutan şey evet, yok. Evet, hepimiz
evet,
aynıyız.
Evet, yani askere döndü. Bugün dedi emredilen bir komutan, emredilen bir asker de yok dedi. Ben sizlerden biriyim dedi.
Evet.
Yani bir hiçlik, yani bir evet, bütün apoletleri evet. bütün apoletleri iptal damgası basarak girdi.
Evet, çok güzel.
Tabii büyük bir muvaffakiyet oldu bu hiçliğin neticesinde.
Evet.
Ondan sonra 1072'de bir sene sonra Hana Kalesi'ne zapt etti. Orada bir Gulat-ı Şah'dan Yusuf isminde birisi geldi, onu üflesen devrilecek güçsüzde. Sinek gibi affeden bir adam, kılletten kinaye geldi, hançerledi.
Evet.
O zaman dedi ki, ben dedi bir an apolete bürünmenin, gurura kibre girmenin şimdi kısasını veriyorum dedi.
Allah Allah.
Kendime baktım dedi, orduma baktım dedi. Tepenin üstündeyim, sanki de celadetimden bastığım tepe ayağımın altında titriyor gibi hissettim dedi. İşte bu dedi benim bir anlık da kibrimin getirdiği bir kısastır dedi.
Evet.
Velhasıl bu çok zor bir iş. Tabii Edip Aziz Hazretleri zirvelere doğru mesafe aldıkça zorlaşır diyor. Zeminde yürüyenler rahattır diyor. Fakat evet. zirvelerde diyor fırtınalar güçlüdür diyor.
Evet. Evet.
Tabii bu alkışlar vesaire şu iltifatlar tabii sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tabii bu iltifatlar şey kibre gurura götürdüğü için toprak serpin buyuruyor.
Evet.
Yani tabasbusa fırsat vermemek. İşte evliyaların da en çok çekindiği, korktuğu budur. Yani bu kerametler karşısında Allah her veli kuluna ayrı ayrı istidat vermişti. Kimine hiç istidat vermişti bu hususta.
Evet.
Mesela Ebu Bekir Efendi'nin fazla bir kerameti yoktu.
Evet.
Onun kerameti istikametti.
Evet.
Fakat evliyaullah da bu kerametlerden çok çekinmiştir. Çünkü keramette iltifat artacak. Bu iltifatlara mağlup olmamak. Hatta Beyazıt Bistami herhalde onda şeyle bir diyor karşıdan karşıya geçeyim diyor. Derenin iki diyor yakası birleşti diyor. Eyvah dedim ben 30 senelik kazandığım bir ecri burada kaybetmemize 5 kuruş verip bir sandalı geçerim karşıya. Ayrılın dedim. İki yaka ayrıldı. Ben bir sandalla geçtim buyuruyor.
Evet.
Yine bir hatıra, Sami Efendi Hazretlerine tayyi mekan olan bir müridi geliyor.
Evet.
Efendim diyor, ben diyor bu sene diyor, eğer müsaade buyursanız diyor, tayyi mekan olarak hacca gitmek arzu ediyorum diyor.
Evet.
Sami Efendi yok diyor, oğlum diyor, sünnet-i seniyye üzere maaşen git buyuruyor.
Yani yürüyerek git diyor.
Yani normal vasıtalarla git.
Normal vasıtalarla
yani
git diyor. Evet.
Şey olarak gitmen bir şey vermesin sana.
İftihar vermesin, fahriye.
Hem onu vermesin hem de sünnet-i seniyye uygun olarak gitme.
Evet, evet.
Yani demek ki bu hassasiyet yani insanın kendini daima bir koruyabilmesi.
Burada efendim acaba mesela tarikatlarda statüler de var. O statüler de bu bir risk taşır
tabii,
mı efendim?
Taşır,
yani
taşır.
Tıpkı o keramet göstermenin getirdiği tabii, fahr tabii, gibi. Tabii. Yani işte orada statüler oluyor. Yani nakip, mukeba, bilmem vesaire.
Yani burada
şeyle.
Kalp eşikte olacak.
Evet.
Kalp eşikte olacak. Nerede olursan ol. Kalp eşikte olacak. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, ben dedi saraydaydı. Orada evet. Cenab-ı Hak bizleri güzel bir numune. Fakat kalbini kasa yapmadı.
Evet.
Ben dedi fakirim dedi. Fakirlerle beraber olmak bana düşer buyurdu. Yani o serveti, o saltanatı kendisinin dışında olarak gördü. Emanet olarak gördü.
Evet.
Burada tabii buyurduğunuz gibi mesela, abi, abinin abisi vesaire
evet.
Bir statü budur. Bu zaten kendini koruyabilecek kardeşlere bu işin verilmesi lazım.
Evet.
Kendisini eğer koruyamayacaksa o kardeşe zulmedilmiş olur.
Yani bizzat ayak ona ayak. Zulmedilmiş
olur. Ayağa kayar çünkü.
O statü verilen kişiye
tabii.
Zulmedilmiş.
Ayak. İşte bunu muktedir olan bir üstteki kişi onu vermemesi lazım.
Evet.
Resulullah çünkü Efendimiz. Çünkü bir hayranlık olması lazım ona.
Evet.
Eğer kendine bir statü eğer orada şey olursa ona bir hayranlık olmaz.
Evet.
Buyurun bir şey buyurduğunuz.
Estağfurullah. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani abdühü ve resulü.
Tabii.
Değil mi efendim?
Yani, en başı abdiyet kulluktan
evet,
geliyor.
Abdiyet.
Peygamberlik bu. Abdiyetin üzerinde evet. Büyük bir makam.
Evet.
Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, Rum ve Fars elçileri gelmiştik. Kendine çok iltifatlar etti. Ayrıldılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir su kırbası alıp yamalı elbiseyle çarşıya çıktı.
Allah Allah.
Halife dediler, ne bu halin dediler. Evet dedi, ben dedi, bana Rum ve elçiye çok iltifat etti. Bu iltifatlardan korktum. Bana bir gurur getireceğinden. Onun için bu şekilde bir halkın içinde dolaşmayı tercih ettim buyuruyor.
Yani o zaman bu tür statüler içinde de teyakkuz hali. Yani acaba bana bir şey geliyor mu diye.
Tabii mesela Gazali Hazretleri de 300 talebesi vardı.
Evet.
O da aynı endişeye girdi. Ben de Allah rızasında mıyım? Bu 300 tane talebe var yoksa bir şöhretin içinde miyim?
Evet.
Servetini sadaka olarak dağıttı. Bir müddet talebelerini dağıttı. Büyük bir inzivaya girdi. Muayyen bir 18 gün mü muhtelif rivayetler var. Ondan sonra Allah Resulü'nün ruhaniyeti yetişti ve kurtuldum diyor.
Evet.
Ondan sonra eserlerini yazmaya başlıyor.
Evet.
Kendine Hüccetül İslam sıfatı veriliyor.
Sıfatı veriliyor. Evet.
Velhasıl çetin bir yol.
Çetin bir yol.
Çetin evet. Bir yol ve bir de daima
o savaş
hiç,
denmesinin savaş sebebi hiç, boş
yani,
değil efendim.
Tahmin ettiğin zamanlarda büyük problemleri daima kul karşı karşıya. Bu oldu mesela Hendek'te sahibi arasında öyle bir şey oldu. Acaba açlık, soğuk vesaire yokluk bir taraftan müşrikler bir taraftan Yahudiler ikisinin arkasında kaldı. Sevir tepesine çıkıyorduk diyor Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Evimiz, çoluk çocuğumuz, ailemiz sağlam mı değil mi? Benim Kurayza'nın tecavüze uğradı mı, uğramadı mı? Bir taraf yokluk, sıkıntı vesaire. Bazı sahabiler dayanamadılar. Acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi dediler. Demek ki zaman zaman çok ağır imtihanlar da geliyor.
Evet.
Tabii arkadan Allah'ın büyük bir yardımı görünmeyen ordulara geldi. Efendim tabii bu iç dünyanın tekamül mü çok mühim. O inikas oluyor.
Evet.
Hamidullah Bey meşhur geçen asrın
Muhammed Hamidullah
İslam evet. Alimlerinden Muhammed Hamidullah Bey bu büyük bir irşat hizmetinde bulundu. Allah rahmet eylesin. O şöyle diyor. Biz diyor Batı toplumunda diyor Paris'te diyor biz diyor hayatımızı geçti diyor. Biz diyor devamlı diyor akli delillerle de İslam'ı anlatmaya çalıştık diyor.
Evet.
Fakat diyor bir diyor Mevlana Celaleddin Rumi'nin, İbn Arabi'nin şeyi kadar bize rağbet olmadı diyor.
Evet.
Onlar kadar biz diyor hidayet vesile olamadık diyor. Mevlana diyor Muhyiddin Arabi ve diyor emsalli sofiler diyor çok çok bu diyor Avrupa insanına diyor hidayetine vesile oldu diyor. Hatta diyor Hulagu diyor Bağdat'ı yakıp yıktı diyor. Her yeri perişan etti diyor. Gazan Han geldi diyor. Gazan Han'ı ve o beldeyi İslamlaştıran diyor sofiler oldu diyor.
Evet.
Demek sofilerde ne oluyor o zaman? Allah için bir ivazsız, garetsiz, hasbeten lillah bir fedakarlık oluyor.
Yani güzel bir Müslüman hayatı.
Tabii ki bu fedakarlık, Cenab-ı Hakk'ın fedakarlığında Cenab-ı Hakk'ın yardımı geliyor.
Evet.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz ne kadar Cenab-ı Hakk'a bir toplu olarak bir kullukta gayret edersek, Cenab-ı Hak'tan o kadar yardım ve rahmet tecellileri oluyor elhamdülillah. Bu da bir Hamidullah Bey'in bir teşhisi.
Evet efendim.
Yani. Velhasıl tasavvufu menfiliklerden arınmış ve inkişaf edilmiş bir gönülle arı duru saf bir şeriatı yaşamaktır.
Şeriatı yaşamak.
Arı duru bir şeriat yaşamak.
Evet.
Tavizsiz bir şeriat.
Arı duru şeriat efendim. Biraz da orayı açmanızı istirham edeyim ben. Yani bu sonra tasavvufun şeriat hassasiyeti üzerine yani neler
tabii,
söylersiniz?
Zaten tasavvuf şeriatı kemale erdirmektir.
Evet.
Yani budur. Çünkü Hucurat'ın ilk ayet Allah ve Resulüne geçmeyin. Yani evet. Resulullah benim olduğum gibi olun, benim kıldığım gibi kılın buyuruyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak da ümmetin Resulullah'a benzemeni istiyor.
Evet.
Resulullah Efendimiz de ümmetinin kendisine benzemesini arzu ediyor. Onun için yani arı duru bir şeriatı yaşamaktır tasavvuf. Yaşamak. Mesela günlük meselelere gelelim Ahmet abi. Mesela görüyoruz adam iyi bir insan, umreye gidiyor, hacca gidiyor, namazını kılıyor. Gel gelin bir dünyaya mesela bir zaafa uğruyor. Bir miras mevzunda zaafa uğruyor.
Evet. Miras konusunda İslam'ın ölçülerini değil, kendi...
Bir zaafa uğruyor.
Evet.
Ticaret hayatında bir zaafa uğruyor. Allah'ın istemediği bir ticaret var. Efendim bugün bunu yapayım da yarın bundan çıkıp kurtulurum diyor.
Daha kârlı bir şey görüyor.
Evet. Yani batağa ayağını basıyor. Tabii battıkça batıyor. Bunun farkında değil. Faize evet. Bulaşıyor. Tefecilerin elinde kalıyor vesaire. Perişan oluyor. Yediği de haram oluyor vesaire. Perişan oluyor. Kimi aman diyor çocuğumun istikbali diyor. Onu diyor şu üniversiteyi bitirsin. Amerika'ya göndereyim, Asya'ya göndereyim, şuraya göndereyim diyor. Fakat esas biz dünyaya niye geldik? Ne vermek lazım çocuğa? Baş? Evet o diğer zahiri ilimleri verecek ama en başta Allah seviyor, Allah korkusunu verecek. Vicdanı temiz bir evlat yetiştirecek. Kendisi arkasından ve bir şahsiyet ve fazileti evladına miras bırakacak.
Evet.
Tabii bu olmazsa bunlar birkaç misal bu.
Evet.
Olmuyor bunlar. Yani olmazsa bu tasavvuf yaşanmış olmuyor. Zikir olmuyor.
Evet. Evet. Hocam bir şey daha efendim yani şöyle bir şey deniyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri malum şerife azami riayet
evet.
Bunun altı çiziliyor. Zat-ı haliniz de yani en çok bu konuda ısrar ve şeysiniz. Bir kısım tasavvuf erbabı diyor ki ya bunda derinlik yok. Bunun neresi tasavvuf ki? Tasavvufta işte İbn Arabi gibi vesaire gibi böyle ruhaniyet yoğun olması lazım. Yani şeriatı tasavvuf diye veriyorsunuz siz gibi böyle bir şey var. Yani ulaşmıştır size zaman zaman.
Efendim tabii.
Yani bunlara anladım. Ne demeli?
Üç türlü ilim vardır.
Evet.
Birincisi avama göre ilim vardır.
Evet.
Onu avama göre onu ifade etmek lazım. Bir havasa göre bir ilim vardır. Kitaplar da ona göredir.
Evet.
Bir de havasül havasa göre yazan eserler vardır. Tabii havasül havasa göre yazan eserler. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki benim kitabımı okumasın diyor. Benim meşrebimde olmayanlar okumasın diyor.
Evet.
Yanlış anlayabilir diyor. Çünkü idrak oraya kadar gelmemiştir. Bayağı üssül esas şeriattır.
Evet.
Tasavvuf şeriat içinde derinleşmedir.
Şeriat içinde derinleşme.
Derinleşmedir.
Evet.
Bir nasip almadır marifetullah'tan. Mesela bir deniz sahilinde oturan deniz hattını görür. Ufka kadar görür, gözü görebildiği kadar. Fakat güçlü bir dalgıç her indiği derinlikte ayrı bir manzaralar seyreder. Yani herkes bir rahle başında oturur. Ona göre bir kendine verdiği bir derinlik var. Onun için mesela Mevlana der ki, yani akıl kurban olsun Mustafa'ya der. Çünkü akıl bir yere kadar hudutlu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in beşer olarak, beşer hudutları için bu hududu sonsuz. Bu Gürcü Hatun var, bu Selçuklu Sultan'ın kızı. Bu Kayseri'ye gidecek, kocası tayin oldu paşa. Aynüt Devle var, nakkaş. Onu sen git diyor, yavaşça diyor, kenara otur diyor. Mevlana bir portreni çiz bana getir diyor. Kendiniz Kayseri'ye gidecek seyahatte. Aynüt Devle geliyor, diyor efendim diyor, ben diyor saraydan yemsin diyor, resminizi çizeceğim diyor. E buyur peki çiz oğlum diyor. Dur söyleyeyim, 20 tane varak eskitiyor. Her varakta ayrı bir resim çıkıyor. Ondan sonra kapanıyor ayağına, diyor bir diyor dinin velisi böyleyse kim bir peygamber nasıldır buyuruyor. Şimdi tabi bu peygamber Rabbimizden, sallallahu aleyhi ve sellem'den bir feyiz ve ruhaniyet almaya bağlı bu. İşte Eshab-ı Kiram o şekildeydi. Öyle bir ruhaniyet aldı ki, canım, malım, her şeyim sana feda olsun dedi.
Evet.
Tabii Ahmet abi, bu kalbin derinliğine göre ufuklar açılıyor. Fakat şeriat dışarı taşılırsa, Allah korusun, o sakatlığa götürüyor.
Böyle şeriat hani avama göredir gibi şeyler de oluyor bu çerçevede.
Tabii. Yani halka göredir. Mesela İmam Rabbani Hazretleri karanfil istiyor. Getiren çift getiriyor. Niye çift getiriyor? Oğlum diyor, Allah tek diyor, tek getirmen lazım diyor. Tuvalete girerken malum sol ayakta yeni sağ ayakta çıkılır. Bir sefer de ben sağ ayakta girdim diyor. O gün bütün ruhaniyetim gitti diyor. Mevlana diyor ki, bu seher bende bir zuhurat, bir tulat olmadı diyor. Demek ki ağzıma bir tane yanlış lokma girdi diyor. Şimdi bunu bir avamla beraber mütalaa edebilir miyiz? Bunlar ruhen büyük derece alanlar. Kalbinin aldığı bir nasibe göre. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne hatiften bir ses geliyor. Senin artık namazın bitti. Bundan sonra namaz kılmasan da olur. Abdülkadir yani git diyor, şeytan diyor. Allah Resulü diyor, o diyor bütün insanların, meleklerin en üstünü diyor. Ondan diyor şeriatın bir umdesi kalktı mı diyor.
Evet.
Velhasıl durum bu yani.
Evet.
İnsan irtifa kat edince aziyetini görür. Aziyet gördüğü zaman amel salihleri artar, şeyi artar vesaire artar. Yani hiçbir zaman bir mükellefiyet kalkmaz. Kalksa Resulullah Efendimiz kalkar. Geceleri ayaklaşıncaya kadar namaz kılardı. Kendini bütün en garipten bir mesulü görürdü. Mesela yine bir rivayette namaz farz olduğu zaman Efendimiz seher vakti çıkıyor, dolaşıyor bir sokak aralarına. Acaba Eshab-ı Kiram uyuyor mu yoksa ibadetle meşgul? Zikir, Kur'an sedanı duyunca seviniyor, sevinerek dönüyor evine. Yani daima sürüden mesulü görüyor. Daima örnek olacak. Cenab-ı Hak fettukullah ve yarlukumullah buyuruyor. Siz takva sahibi oldun ki Allah size öğretiyor buyuruyor. Yani onun muallimi Allah Celle Celaluhu olmuş oluyor. Onun için en çok Allah'tan korkan Allah'a yakın kullar oluyor. Yani benden kalktı, bu ne demek Allah korusun? Herkes aynı rahle başında oturuyor. Kalbin durumuna göre o ayetler ona bir derinlik veriyor. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki, bir ayet indiği zaman diyor, zanneder bir gökten sofra indi zannederdi. Toplanırdık diyor, ayeti müzakere ederdik diyor. Biz Allah rızasını biz nasıl kazanalım diye. Eve diyor, gittiğimiz zaman hanımlarımız da bugün hangi ayet indi derler diyor. Hangi kervan geldi, ne ipekli kumaş geldi, ne gitti, ne gitti, dünyaya bir şey sormazlardı diyor. Hep dertleri Allah rızasıydı diyor. Allah Resulü'nün Femi Musa'ya ne buyurdu derlerdi diyor. Tabii yaklaştıkça derinlik artıyor. Nezaket artıyor, zarafet artıyor, incelik artıyor. Hassasiyet artıyor. Merhamet, şefkat, hizmet artıyor. Ne olur? Cenab-ı Hak dost oluyor. İnsan kendi ruhundakini karşısında gördüğü zaman sever onu. Kendi hususiyetlerini gördüğü zaman karşısındakini sever. Mesela bir anne baba, bir baba kendi hususiyetli, 5 oğlu var mesela. Hangisinde kendi hususiyeti varsa ona daha fazla meyreder. Öbürlerini sever ama ona daha çok meyreder. Anne de kendi hususiyetlerini hangi yavrusunda var onu daha çok sever. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Kendi iş dünyasını Yusuf'ta gördü. Ona meyli daha çok arttı. Demek ki bir kulda da Cenab-ı Hakk'ın cemali sıfatları o kulun kalbinde ne kadar tecelli ederse o kadar Cenab-ı Hak da dost oluyor. Bu da kalbi merhaleler neticesinde. Havas oluyor.
Evet.
Daha ayrı düşünce tarzı, hayat tarzı çok daha güzelleşiyor. Efendimiz'e benzemenin gayreti. Efendimiz ne şekilde yemek yiyor, nasıl başlıyor yeme, nasıl yemek yerken tefekkür ediyor, nasıl bir hamdeleyle kalkıyor, aynısını yaşamaya çalışıyor. Efendimiz hep dua halindeydi. Sabah kalkarken dua ederdi. Ayetler okurdu. Abdest alırken dua ederdi. Tuvalete girerken dua ederdi. Tuvaletten çıkarken dua ederdi. Efendimiz hep 24 saatinde devam dua vardı. Demek ki devam Cenab-ı Hakk'a yaklaştıkça bu iltica, bu yaklaşma daha da çok artıyor. Ve haf ve reca, korku ve ümit artıyor. Korku da artıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ikinci büyük peygamber. Velâ tusûne yevme yub'asûn buyuruyor. Ya Rabbi diyor, insanları yarattığın zaman diyor, kıyamet beni mahcup etme diyor. Yani canıyla, evladıyla, malıyla, hepsiyle dost oluyor Cenab-ı Hak'la. yine bir endişe içinde. Acaba ben kulluğun hakkını ifa edebiliyor muyum diye. Velâ tusunu yevmü basın diyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.
Amin.
Efendim Hazreti Ali'nin bir şeyi var.
Buyurun.
Buyuruyor ki sadıklarla beraber olun ki diyor. Onların diyor vasfı size sirayet etsin diyor. Sağlığında diyor size diyor onlar diyor özlesinler diyor. Vefatlarından size hasret duysunlar diyor. Dahafın ölehim velayahsu. Yani demek ki niye geldik bu dünyaya? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Yolculuğumuz nereye? Demek ki şu dünyada şu asuman, şu gök kubbede hoş bir seda bırakarak gidebilmeye Cenab-ı arkamızdan güzel bir salih nesil yetiştirmeye Cenab-ı Hak nasip edelim. Bu da çok mühim. Hazreti Ayşe Vâdemiz buyuruyor. Allah Resulü'nün de ızdıraplı, vefatına yakın, son kıldığı cemaatle namaz, babam Ebubekir kıldırdı diyor. Döndü arkasına baktı, güzel bir Eshâb-ı Kirâm cemaati gördü. O ızdıraplı, o kadar güzel bir tebessüm etti ki buyuruyor. Efendim hep ümmetinin derdindeydi. El yevmi ekmeltu ayetindi veda içinde. Din tamamlandı. Artık bitti. Hazreti Ebubekir Efendi ağlamaya başladı. Bu dedi Allah'ın vefat haberidir buyuruyor. Fakat Allah Resulü son nefesine kadar bu tebliğe de devam etti. Hatta Arabi diyor ki ses kısıldı diyor. Duyamaz hale geldik diyor. Namaz, namaz, namaz buyuruyordu. İkinci olarak emrinizin altındakini hukukuna dikkat edin. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.
Amin.
Cenab-ı rahmetine sığınıyoruz.
Amin. Efendim şimdi sanki tasavvuf bir gönül işte hareketi diyelim ki.
Aşkla yaşanan bir gönül hareketi.
Aşkla. Deniyor ki yani ona gelince insan, o gönül dünyasında belli bir seviyeye gelince şeriat falan artık geride kalır. Şeriat avam Müslümanın haşa işi gibi. Yani böyle tasavvuf adı altında böyle yorumlar da var. Yani ona...
O da Allah korusun. Yani
bu belirttiğiniz tarif sanki bu alanı da devre dışı bırakmış oluyor.
Allah korusun, bu bir gafletin neticesi.
Evet.
Gafletin neticesi, kendisi bir enaniyet, bir fazilet hissetmesi. Hani bu büyüklere baktığımız zaman böyle bir daima bir aziyet içinde.
Hatta mesela İslamsız tasavvuf deniyor. Batı'da falan böyle.
Tabii tabii o şey oldu Ahmet abi. O,
evet,
o
bir yani takım maalesef, sapmalar. Yani
var tabii. Evet. Mesela ben Mevlana Türbesi'nde gördüm. Bunlar Müslüman, Hristiyan ama bunlar Mevlevi denildi.
Sufi, Rumi vesaire gibi.
Şimdi zaten Mevlana diyor, ben diyor Kur'an'ın bendisiyim, Allah Resulü'nün
kölesiyim,
ayağının tozuyum, toprağıyım diyor. Yani bu olmaz. Yani bu ben sütü isteyeyim ama sütün içindeki laktoz olmasın. Bunun gibi bir şey.
Özünden koparılmış bir şey.
O zaman süt olmaktan çıkar.
Çıkıyor.
Yani bu böyle bir mantıksız bir şey.
Hazreti Mevlana'nın o sözünün devamında şey de var. Bundan başkasını benden nakleden benden değildir gibi.
Ben değil ondan çok bizarım diyor.
Bizarım diyor, evet.
Bizarım diyor. Sonra Mevlana'nın o çağrısını yanlış da ifade. O baza tu ançesti baza ger kafir o gebro put peresti baza in dergeh ma dergeh nevmediğini sadbar eger tövbe şikesti baza. Burada baza gel geri dön gel buyuruyor.
Yani İçindeki üstünü o, çizmiyorum senin diyor. Gel
çizmiyorum,
diyor.
Çizmiyorum sen gel diyor.
Gelirsen kapı açık ya, gibi.
Kapı açık diyor. Gel evet. Böyle temizlen diyor.
Evet.
Çünkü bizim dergahımız o ümitsizlik dergahı değildir diyor.
Sanki orada kâfir olursan da gel burada yerin var gibi bir
değil,
şey vermiyor.
Gel burada hidayet bul manası.
Evet.
Şimdi Ahmet abi tamirciye eşyanın bozuğu gider.
Evet.
Ya yani sağlam eşya tamirciye gitmez.
Evet.
Tamircinin mahareti de bozuk eşyayı tamir ettiği kıvamdadır.
Evet.
Sanatı.
Doğru.
İşte burada Mevlana davet ediyor. Zaten dergahına davet ediyor. Gel diyor. Bizim yaşayışımızı gör.
Evet.
Hidayeti gör.
Evet. Burada, imanla buluşma ümidin vardır diyor değil
tabii,
mi? Bizim
tabii,
dergahımız
tabii.
Ümitsizlik dergahı.
Tabii.
Dergahı değildir diyor. Diyor.
Evet. İn dergema dergehine ümidiniz ümitsizlik dergahı değildir.
Değildir diyor.
Evet. Evet. Hatta günahkar olmuşsun, tövbe etmişsin, bozmuşsun. Gel diyor daha dünyadasın. Gel burada tamir ol, hidayet bul, hidayete gel buyur.
Evet.
Ve kurtul diyor.
Evet.
Yani bir insanın, bir günahkarın, bir mücrimin, bir kafirin kurtulmasının telaşesi içinde Mevlana.
Evet. Bu şeylerin de değil mi efendim? Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani'nin, Halil Bağdadi'nin şerif
hep
konusunda
şöyle,
büyük ikazları var.
Mesela semaya bir sarhoş giriyor.
Evet.
Onu müritler ittire veriyorlar.
Evet.
Mevlana diyor ki, bak diyor, o içmiş diyor, fakat siz sarhoş olmuşsunuz diyor.
Evet.
Evet. Yani bunlar hakikaten ayrı bir incelik. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ne baktığımız zaman, hatta ilk şeyi, onun ilk gençliğinde şöyle bakıyor, iki tane kumarbaz kumar oynuyor. Öbürünü ütülüyor biri. Diyor ki, fakat diyor, senin hayatın pahasına olsa diyor, ölümün pahasına ben üteceğim diyor. Bunu Bahattin Nakşibendi görüyordu diyor, ya diyor, bu diyor, bir diyor şerde diyor, ben diyor hayatın pahasına olsa diyor. Demek ki beni yaratan Allah diyor, bu kadar nimeti bana ihsan eden Allah, ben nasıl Cenab-ı Hakk'a kul olacağım diyor.
Evet.
Yani bir şerden bir şey almış, işte buyurdu, ben diyor 7 sene işte hasta hayvanlara, kimsenin bakmadığı, iğrendiği, çekindiği, neyle bakıyor? Halik'in nazarıyla bakıyor. Beni yaratan Allah, bu hayvan insanın aynı Allah. Hasta insanlara, gariplere, kimseler, yalnızların sahibi oluyor.
Evet.
Yolları temizliyor, buradan geçen bir insanın, bir hayvanın ayağı bir taşa takılmasın diyor.
Evet.
En büyük dereceleri de burada aldım buyuruyor.
Evet.
Demek ki Cenab-ı Hak en çok Ahmet Abi Rahman ve Rahim esmasını bahsediyor. Resulullah Efendimiz Rauf ve Rahim buyuruluyor.
Evet.
Demek ki bir müminin de rahmet insanı olması lazım. El meru me'men ehabbe, ki sevdiğiyle beraberdir, bir rahmet insanı olması lazım.
Evet.
Kişi, en zoru da bu.
Kişi sevdiğiyle
yani,
beraberdir.
Yani çorak insan olmayacak, inşa eden bir insan olacak.
Evet. Evet.
Yani bir güneş gibi en ücra kuytuları bile aydınlatacak. Elinden, dilinden onun bütün mahlukat istifade edecek. Böyle bir rahmet insanı olabilmek.
Tasavvuf aynı zamanda bir rahmet insanı.
Rahmet insanının inşa edilmesi.
Rahmet terbiyesi. Belki de bu zamana, değil mi efendim?
Evet.
En çok böyle bir Müslüman hüviyeti lazım. Yani, yani hani bu şiddetin, terörün İslam'la bitiştirildiği bir zaman, maalesef öyle bir zamandayız. İslam'ın asıl veçhesi oradan kirletilmek isteniyor.
Ya şimdi Ahmet abi, İslamfobi diyorlar.
Evet.
Yani İslam, hayatın her tarafına bakın, İslam'ın zarafetini, güzelliğini görürüz. Mesela Bedir Savaşı'nda elhamdülillah Müslümanların galibiyetleri bir netice. Müslümanlar çok zayıftı vesaireydi. Onların gayret-i diniyesi, ihlası, Cenab-ı Hak meleklerini indirdi, Müslümanlar galip geldi. Tabii Bedir'den tekrar Medine'ye kadar bir yolculuk vardı. 150 kilometre yol yürüyeceklerdi. O müşriklerden biri diyor ki, biz diyor Medine'ye diyor bu yolculukta zaman zaman diyor sahabi diyor develerinden indi diyor, bizleri bindirdi diyor.
Evet.
Yani esirleri develeri bindiriyordu.
Allah Allah.
Yine diyor Resulullah Efendimiz Eshab-ı Kiram'a ikaz ediyor. Bunlar diyor emanettir diyor, bu harp esirleri diyor. Bunları yediğinizden yedireceksin, içtiğinizden içireceksin, hatta onlara daha fazla ikram edeceksiniz. Onların çoğu bu ikramı görünce çoğu Müslüman oldu. Bu ne güzel bir din dedi, bu ne güzel bir insanlık dedi. Bugün var mı dünyada Allah aşkına böyle bir şey? Bugün esire yapılan muamele İslam'daki. Bir Barbaros'u düşünelim, İspanya'dan zulüm gören Yahudiler İstanbul'a taşıyor. İstanbul halkı da bunlar diyor bizim insanlıktaki eşimizdir. Bunlar mazlumdur. Onlar kucaklarını açıyor.
Evet.
Yani var mı böyle bir insanlık? Hümanizm var mı böyle bir şey? Fakat maalesef İslamfobi deniyor.
Evet.
Yani çirkinleştirmek İslam'ı, gözden düşürmek.
Evet.
Bizim vazifemiz Müslüman olarak bu Resulullah Efendimiz'in modeline yaklaşabilmek ve bu modeli tebliğ edebilmek. Bu da bizim zor bir iş. Cenab-ı Hak sümmele tüsünü yömeyizin aninnayim. O gün verdiğimiz nimetten sorulacaksınız buyuruyor. Bize Cenab-ı Hak lekat mennallah en büyük nimeti verdi. Resulullah Efendimiz'e ümmet olmak. Demek ki zaruret Efendimiz'e benzemek. Onun hayat tarzını kendimize alabilmek. Tabii bu da aşka bağlı.
Evet.
Muhabbete bağlı. Resulullah Efendimiz Davud Aleyhisselam bir duasını naklediyor. Ya Rabbi diyor bana kendini sevdir. Demek ki Cenab-ı Hak sevdiriyor. Sevdiğini sevdir.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak sevdirecek. Ya Rabbi senin bu sevgine vesile olacak, medar olacak, bana ameli salihler nasip eyle.
Evet.
En büyük nimet bu, demek ki bu ameli salihler, bu şekilde Cenab-ı Hakk'a muhabbetten artması, Cenab-ı Hakk'ın sevdiklerini de sevdirtmesi.
Evet.
İşte bunlar layumut oluyor. Gazali Hazretleri devam ediyor. Fani hayatı bitmiş. Fakat eserleriyle, irşatları devam ediyor. Nakşibendi, bütün evliya Allah sayalım böyle, Yunus Emre'ler evet, vesaire.
Evet, evet.
Demek ki bütün şey, gaye Cenab-ı Hak'la dost olabilmek.
Evet.
De bu öyle bir şey ki bu dostlukta da bu fani muhabbetler bitiyor, ilahi muhabbetlerin şey altında giriyor, tesir altında.
Evet.
Burada Muhammed İkbal'in güzel bir şeyi var, bir hikayesi. Herhalde Cavitname'de herhalde. Kağıt yiyen hayvanla pervaneyi konuşturuyor. Evet. Işık etrafında dönen kelebeği. Diyor ki güve, sana diyor ne mutlu diyor. Pervane deyip diyor ışın etrafındasın diyor. Ben ise diyor artık diyor bu filozofların diyor kitaplarının diyor sayfalarını kemirmekle diyor hayatım tükendi. Hep diyor karanlıkta kaldım diyor.
Evet.
Sana ne güzel ne mutlu diyor. Sen bu karanlıkta değilsin diyor. Pervane de diyor ki sen o zaman diyor benim kanatlarıma bak diyor. Ben diyor o diyor ışın eten bu diyor kanatlarımı yaktım diyor. İşte o yakabilmek işte Mevlana'nın Selçuklu Üniversitesi'nin dersi almayken hamdım diyor. O kalbi merhalelerden sonra piştim. Ondan sonra pervanenin yaktığı gibi kanatlarını yandım diyor.
Yandım diyor. Yanma yolu demek ki tasavvuf eden.
Yanma yolu.
Aşkla, zikirle. Demek ki
ya vedud, el vedud Cenab-ı Hak.
Evet.
Yani muhabbetin menşei Cenab-ı Hak'tan.
Evet.
Cenab-ı Hak bu muhabbetin süfli yerlere gitmemesi, fani muhabbetlerde yok olmaması
evet.
ve bu sevginin, bu muhabbetin aslına dönmesi.
Evet. El mer'u mi'amen ehabbe.
Evet.
Hadisini biraz önce naklettiniz evet. efendim. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani Resulullah Efendimizin sevgisi, ya. Allah Teala'ya yönelik sevgiler, onlar bizi besleyecek demek
besleyecek,
ki.
Besleyecek, gıda verecek.
Evet.
Mesela Sevban var sahabeden. Sevban bir köleydi.
Evet.
Artık Bekir Efendimiz onu azat etti, pek bilemiyorum, hatırımda değil. Efendimiz sohbetine gelirdi. Sohbet dinlerdi, giderdi. Tekrar sohbete gelirdi. Bir gün geldi, çok mahzundu, mamumdu. Efendimiz sordu. Sevban dedi, nedir bu kederin dedi. Seni bu mamum eden, gama süren nedir dedi. Nedir derdin dedi. Ya Resulallah dedi. Huzuruna giriyorum, sohbetindeyim, halden hale geçiyorum dedi. Ayrı bir alemde yaşıyorum dedi. Eve gidiyorum, hasret kalıyorum. Düşünüyorum, ya ben sizden evvel vefat edersem, ya siz benden evvel vefat ederse, benim halim ne olacak? Beni ne teselli edecek? Bu halimi düşünüp hüzünden hüzüne giriyorum ya Resulallah. Siz yarın peygamberlerin zirvesinde olacaksınız. Ben ise kıyamet nerede olup savrulup gideceğim? Bu mahrumiyetin hep hüznü içindeyim. Orada Efendimiz buyuruyor, Sevban diyor, el mer'u me'amen ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyuruyor. Eshab-ı kiram da buyuruyor ki, bizi en çok sevindiren hadis-i şerif, el mer'u me'amen ehabbe hadis-i şerif oldu.
Kişi sevdiğiyle beraberdir.
Hazreti Ömer adım bir diyor, ayet indiği zaman diyor, ayetin etrafı toplanır diyor, acaba Allah'ın muradı nedir bu ayette derdik. Nasıl Allah'ın rızasını kazanalım? Nasıl Allah'ın muhabbetini kazanalım? Demek ki sahabenin derdi buydu.
Evet.
Tabi burada ne oldu sahabede? Duygular değişti. O ham duygular gitti. O nadan insan gitti. Zarif insan geldi. Hakkı kul olan insan geldi.
Efendim, isterseniz bu elmer ümâmen ehabbe. Yani kişi sevdiğiyle beraberdir. Resulullah Efendimiz'in sevgisini önümüzün kılavuzu yapmak, ışığı yapmak, bunu genişçe konuşalım isterseniz. Yani genişçe bir yer ayırmak lazım, bir ayrı program
İnşallah.
Yapalım diye düşünüyorum. Allah razı olsun, tasavvufu konuştuk. Eminim ki dinleyicilerimiz, yani bir kendi hayatlarımızı önce ben kendi hayatımı o çerçevede inşallah değerlendireceğim. Dinleyicilerimiz için bir kılavuz olacak bu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz.
Allah razı olsun.
Sağ olun. O zaman inşallah el mer'u me'amen ehabbe.
Ehabbe'yi genişçe.
Bu hadis-i şerif, eshab-ı kiramda nasıl duygular değişti?
Evet.
Nasıl bir zirve insan?
Onun bu, güzel bu, örnekleri.
Evet.
Bir hayatlara yansıdı. Insana. Evet.
Nasıl gönüllerine yansıdı el mer'u me'amen ehabbe? Nasıl gönüllerinden toplumlara yansıdı? İnşallah onu müzakere etmeye,
i̇nşallah.
Dilimizin döndüğü, kalbimizin idrak edebildiği kadar
İnşallah.
Cenab-ı Hak lütfuyla izah etmeye çalışayım inşallah.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Değerli dinleyiciler, böylece sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna gelmiş olmaktayız. Bu sohbetin tekrarı yarın sabah saat 10'da yine Erkam Radyo'da olacak. Şimdilik hayırlı geceler diliyoruz. Yarın akşam yine ayrıca sohbetimizin üçüncü bölümüyle birlikte olacağız. Hayırlı geceler efendim.
Allah razı olsun.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın ikinci bölümünü dinlediniz.